Ayrım 4. Son Baba. Mario Puzo. Sayfa 33. Molly Flanders o sabah Claudia de Lena'ya "Stüdyoda kıyamet kopuyor" dedi. Athena Aquitaine'le ilgili bir sorun çıktı. Akademi töreninde saldırıya uğradığı için filmdeki çalışmasını sürdürmemesinden korkuyorlar. "Bans, stüdyoya gelmeni istiyor. Senin Athena'yla konuşmana karar verdiler." Claudia yanında Ernest Vale'la Molly'nin bürosuna gelmişti. "Burada işimiz biter bitmez Athena'yı ararım" diye cevap verdi. "O ciddi olamaz." Molly Flanders gösteri dünyasında çalışan bir avukattı. Korkutucu insanlarla dolu bu kentteki en korkulan hukukçuydu ve filmlerle ilgili davalara bakıyordu. Kadın mahkemede savaşmaya bayılıyor, hemen hemen her davayı da kazanıyordu. Çünkü hem harika bir aktristti hem de yasaları çok iyi biliyordu. Gösteri dünyasıyla ilgilenmeden önce Kaliforniya eyaletindeki en usta savunma avukatıydı. 20 katili gaz odasına gönderilmekten kurtarmıştı. Bu müvekkilleri en fazla kazara adam öldürmek suçundan birkaç yıl hapis yatmışlardı. Ama sonra Molly'nin sinirleri bozulmuş ve artık gösteri dünyasıyla ilgili davaları almaya başlamıştı. "Çoğu zaman bu daha az kanlı" diyordu. "Daha fazla kötü adam var ama onlar da espriden anlıyorlar." Molly şimdi önemli filmler çeviren yönetmenlerin, para getiren yıldızların, en başarılı senaristlerin avukatlığını yapıyordu. Akademi ödüllerinin verilmesinden sonraki sabah en sevdiği müvekkillerinden biri bürosuna gelmişti. Yani Claudia de Lena. Genç kadının yanında birlikte senaryo yazdığı bir zamanlar ünlü bir romancı olan Ernest Vale vardı. Claudia de Lena, Molly'nin en eski arkadaşlarındandı. Önemsiz müvekkillerinden biriydi ama en samimi olduğu insanlardan biri de oydu. Claudia Vale'in davasını almasını istediği zaman buna razı olmuştu ama şimdi pişmandı. Vale, Molly'nin bile çözemeyeceği bir sorunla gelmişti. Ayrıca adam onun hoşlanamayacağı bir tipti. Oysa Molly genellikle cinayet davalarındaki müvekkillerinden bile hoşlanmayı öğrenmişti. Bu yüzden de şimdi adama kötü haberi verirken kendini biraz suçlu hissediyordu. "Ernest, bütün anlaşmaları ve hukuki belgeleri inceledim. Artık Lodestone stüdyolarını dava etmeyi sürdürmen yersiz. Haklarını ancak süre dolmadan öldüğün takdirde alabilirsin. Yani şu önümüzdeki 5 yıl içinde." Ernest Vale 10 yıl önce Amerika'nın en tanınmış romancısıydı. Eleştirmenler onu övüyordu. Pek çok okuyucusu vardı. Lodestone romanlarından birini satın almış ve çevrilen film büyük bir başarı kazanmıştı. Bunun devamı olan diğer 2 film de stüdyoya bir servet getirmişti. Stüdyo romana dayanarak 4 film daha çevirmeyi planlıyordu. Ama Vale ne yazık ki ilk anlaşmayla romanındaki bütün karakterleri ve eserin adını kullanma hakkını stüdyoya vermişti. Henüz film dünyasında önem kazanmamış romancılara böyle standart bir kontrat imzalattırılıyordu. Ernest Vale her zaman suratında ekşi ve aksi bir ifadeyle dolaşırdı. Bunun sağlam bir nedeni vardı. Eleştirmenler onu hala övüyorlar ama okuyucular artık onun romanlarına ilgi duymuyorlardı. Ayrıca bütün yeteneğine karşın özel yaşamını mahvetmişti. Son 20 yılda karısı onu terk etmiş, 3 çocuğunu da birlikte götürmüştü. Başarılı bir filme dönüştürülen romanını diğerleri izleyememişti. Ama stüdyo bu bir tek roman sayesinde yıllar boyunca 100 milyonlar kazanacaktı. "Vale, şunu bana açıkla" dedi. Molly, "Anlaşmalar çok sağlam" diye cevap verdi. "Roman kahramanları stüdyonun malı. Sadece bir tek çıkış var. Telif yasasına göre öldüğün zaman eserlerinin bütün hakkı mirasçılarına geçiyor." Vale ilk kez o zaman güldü. "Kurtuluş." Claudia sordu. "Ne kadar para bu?" Molly, "Uygun bir anlaşmada %5 dedi ama bu net değil. Şimdi stüdyonun romana dayanarak 5 film daha çevirdiğini ve onların birer felaket olmadığını varsayalım. Bütün dünyada 1 milyar, yani 30 ya da 40 milyon dolar. Molly bir an durup alaycı bir tavırla gülümsedi. "Sen ölürsen mirasçılarının daha iyi bir anlaşma yapmalarını sağlarım. O zaman tabancayı stüdyodakilerin şakağına dayarız." Wales, Lordstone'dakilere ara diye bağırdı. Onlarla görüşmek istiyorum. Bana hisse vermedikleri takdirde kendimi öldüreceğime onları inandıracağım.
Moody sana inanmazlar ki dedi.
Vale, öyleyse ben de kendimi öldürürüm diye omurdandı.
Claudia dostça saçma sapan konuşma dedi. Sen henüz 56 yaşındasın Ernest. Yani para için ölmeyecek kadar genç sayılırsın. Prensipler vatanın ve aşk uğruna ölebilirsin ama para için olmaz.
Karımla çocuklarım için para bulmam gerekiyor.
Molly düzeltti. Eski karın için. Tanrı aşkına. Ondan sonra iki kez daha evlendin.
Vale, ben asıl karımdan söz ediyorum dedi. Çocuklarımın annesinden.
Molly şimdi neden Hollywood'daki herkesin Vale'dan nefret ettiğini daha iyi anlıyordu. Stüdyo sana istediğini vermez. Kendini nasıl olsa öldürmeyeceğini bilirler. Bir yazarın onlara blöf yapmasına da izin vermezler. Kazanç sağlayan bir yıldız olsaydın belki buna göz yumarlardı. Ama bu işte hiçbir halt değilsin. Özür dilerim Claudia.
Claudia, Ernest bunu biliyor dedi. Ben de öyle. Bu kentte herkesin boş bir kağıt parçasından ödü patlamasaydı hepimizi başlarından atarlardı. Ama yapabileceğin hiçbir şey yok mu?
Molly içini çekerek Ellie Marion'u aradı. Lodestone'un başkanı Bobby Bunce'la konuşmayı başaracak kadar nüfuzu vardı.
Claudia ile Vale ondan sonra Polo Lounge'da birer içki içtiler. Vale düşünceli bir tavırla
''Molly iri yarı bir kadın'' diye mırıldandı. ''İri yarı kadınları baştan çıkarmak daha kolaydır. Yatakta da ufak tefek kadınlardan daha iyidirler. Bunu hiç fark ettin mi?''
Claudia bilmem kaçıncı defa neden Vale'a bu kadar dostluk duyuyorum diye düşündü. Adamdan hoşlanan pek yoktu. Ama Claudia Vale'ın romanlarını çok beğenmişti, hala da beğeniyordu.
''Saçmalıyorsun'' dedi.
Vale açıkladı. İri yarı kadınlar daha uysaldır, kahvaltını yatağına getirirler. Senin için küçük şeyler yaparlar, kadınca şeyler.
Claudia omzunu silkti.
Vale, iri yarı kadınlar iyi kalplidir diye ekledi. Bir gece öyle biri beni bir partiden eve getirdi. Aslında benimle ne yapacağını bilmiyordu. Yatak odasında etrafına bakındı. Annemin evde yiyecek yokken mutfakta etrafına bakması gibi. Zavallı nasıl bir yemek yaratacağını düşünürdü. Bu iri yarı kadın da elimizdeki malzemeyle nasıl hoşça vakit geçireceğiz diye düşünüyordu.
İçkilerini yudumladılar. Claudia Vale'a yine yakınlık duydu. Adam içtenlikle davrandığı zaman hep böyle oluyordu.
Molly ile nasıl dost olduk biliyor musun diye sordu. O sevgilisini öldüren bir adamı savunuyordu. Mahkemede kullanmak için güzel bir diyaloğa ihtiyacı vardı. Ben o sahneyi sanki film çevrilecekmiş gibi yazdım. Müvekkili de ikinci derece cinayetten hapse mahkum oldu. Sonradan sanırım daha 3 dava için senaryolar yazdım.
Vale homurdandı. Hollywood'dan nefret ediyorum.
Claudia, sen Hollywood'dan Lodestone romanın konusunda sana kazık attığı için nefret ediyorsun dedi.
Romancı itiraz etti. Sadece o yüzden değil. Ben daha üstün bir teknolojileri olan insanlar tarafından ortadan kaldırılan eski uygarlıklar gibiyim. Aztekler, Çin imparatorlukları, Amerika yerlileri gibi. Ben gerçek bir yazarım. Akla hitap eden romanlar yazıyorum. Bu tür bir eser teknoloji bakımından çok geri kalmış sayılıyor ve bu filmlerle de rekabet edemez. Filmlerde kameralar, dekorlar, müzik ve o şahane yüzler var. Bir yazar bütün bunları sadece sözlerle nasıl yaratabilir? Filmler savaş alanını da çok küçülttüler. Onların kafaları ele geçirmelerine gerek yok, sadece kalp yetiyor.
Claudia kahrol dedi, ben yazar değilim öyle mi? Bir senarist yazardan sayılmıyor mu? Sen senaryo işinde başarılı olamadığın için böyle söylüyorsun.
Vale kadının omzuna vurdu. Ben seni aşağılamıyorum ki. Hatta filmi bile bir sanat olarak aşağıladığım yok. Ben sadece konuyu tanımlıyorum.
Claudia, kitaplarını sevdiğim için çok şanslısın dedi. Burada kimsenin seni sevmemesine şaşmamak gerekir.
Romancı uysalca gülümsedi. Hayır hayır, onlar benden nefret etmiyorlar. Sadece beni aşağı görüyorlar. Ama ben öldüğüm zaman mirasçılarım roman kahramanları ile ilgili hakkı geri alacaklar. O zaman da Hollywood bana saygı duyacak.
Claudia, ciddi olamazsın dedi. Vale galiba gerçekten ciddiyim diye cevap verdi. Bu çok çekici bir düşünce. İntihar. Son günlerde politik açıdan hatalı bir şey mi sayılıyor?
Ah lanet olsun. Claudia kolunu Vale'in boynuna doladı. Kavga yeni başlıyor. Senin hisseni sorduğum zaman beni dinleyeceklerinden eminim, tamam mı?
Yazar ona gülümsedi. Acelemiz yok. Nasıl intihar edeceğime karar vermek en aşağı 6 ayımı alacak. Ben şiddetten nefret ederim.
Claudia birdenbire Vale'ın ciddi olduğunu anladı. Onun kendini öldüreceği düşüncesi yüzünden böyle paniğe kapılmasına şaşırdı. Ona aşık değildi ama kısa bir süre için ilişkileri olmuştu. Neden Vale'a dostluk duyması da değildi. Yazar için paranın o güzel romanlarından daha önemli olması onu sarsmıştı. Sanatını para gibi aşağılık bir düşmanın yenebilmesi.
Olmazsa Las Vegas'a gidip ağabeyim Cross'u görürüm.
O senden hoşlanır, elbet bir şeyler yapar.
Vale güldü. Benden o kadar hoşlandığını sanmıyorum.
Claudia Cross iyi kalplidir dedi. Ben ağabeyimi bilirim.
Vale hayır hiç bilmiyorsun diye cevap verdi.
Athena Akademi ödülleri töreninden sonra eğlencelere katılmadan Dorothy Chandler pavyonundan evine dönmüş ve hemen yatmıştı. Saatlerce sağa sola dönmüş ama uyuyamamıştı. Vücudundaki bütün kaslar gerilmiş gibiydi.
Hayır, bir daha olamaz, bir daha dehşet içinde yaşayamam.
Kalkıp kendine çay yaparak içmeye çalıştı ama elinin hafifçe titrediğini fark edince sinirlenerek dışarı çıktı. Balkonda durup karanlık geceye baktı, saatlerce durdu orada ama kalbi hala dehşetle hızla çarpıyordu. Athena beyaz şortuyla tenis ayakkabılarını giydi, kızıl güneş ufukta belirirken koşmaya başladı. Kıyıda koşarken gitgide hızlandı, sert kumların üzerinden gitmeye, soğuk sular ayaklarını ıslatırken kıyıyı izlemeye çalışıyordu. Kafasını toparlaması gerekiyordu. Boz'un onu yenmesine izin veremezdi. Çok uzun süre çok çalışmıştı ve Boz onu öldürecekti. Athena'nın bu konuda hiç kuşkusu yoktu. Ama kocası önce onunla oynayacak, eziyet edecekti. Sonunda da onu sakatlayacak, çirkinleştirecekti. Athena'nın o zaman tekrar onun olacağını sandığı için yapacaktı bunu. Genç kadının öfkesi yüzünden kalbi sanki boğazında çarpıyordu.
Hayır, hayır.
Stüdyoyu düşündü. Çok telaşlanacaklar ve çalışmayı sürdürmesi için onu tehdit edeceklerdi. Ama onları kendisi değil, para ilgilendiriyordu. Genç kadın arkadaşı Claudia'yı düşündü. Bu film onun için büyük bir şans demekti. Athena üzüldü. Sonra diğerlerini düşünmeye başladı. Ama merhametin artık kaldıramayacağı bir lüks olduğunu biliyordu. Boz deliydi ve deli olmayan insanlar adamla mantıklıca konuşmaya çalışacaklardı. Boz onların savaşı kazanacaklarını sanmalarını sağlayacak kadar kurnazdı. Ne var ki Athena durumu bu insanlardan çok daha iyi biliyordu. Tehlikeyi göze alamazdı. Bu tehlikeyi göze almaya razı olamazdı. Kuzey kıyısının sınırını belirleyen iri siyah kayalara ulaştığı sırada iyice soluk soluğa kalmıştı. Oturup çarpıntının hafiflemesini bekledi. Martıların çığlıklarını duyunca başını kaldırdı. Kuşlar aşağıya doğru dalıyor, sanki suyun yüzünde kayıyorlardı. Genç kadının gözleri dolmuştu ama azimle kendini toparladı. Boğazına bir şey tıkanmıştı sanki, yutkundu. İlk kez o zaman keşke annemle babam bu kadar uzakta olmasalardı diye düşündü. Bir yanı küçük bir çocuğa dönüşmüş gibiydi. Çaresizce eve koşarak güvende olmak istiyordu. Biri ona sarılmalı, her şeyin daha iyi olmasını sağlamalıydı. Athena ağzını hafifçe çarpıtarak kendine güldü. Böyle bir şeyin gerçekten olabileceğine inandığı günleri hatırlamıştı. Şimdi herkes onu seviyordu, ona hayranlık duyuyor, kendisine tapıyorlardı. Ne olmuş yani? Kendini daha yapayalnız hissediyordu. Sanki içi hiçbir insanın olamayacağı kadar boşalmıştı. Bazen kocası ve çocuklarıyla sokakta yürüyen sıradan bir kadın yanından geçerken öyle bir özlem duyuyordu ki. Athena kendi kendine yeter dedi, düşün. Her şey sana bağlı, bir plan yap ve onu uygula. Çok şey buna bağlı, sadece senin hayatın değil. Yürüyerek eve döndüğünde öğle yaklaşıyordu. Genç kadın başını kaldırmış, gözlerini ileride bir noktaya dikmişti. Artık ne yapması gerektiğini biliyordu.
Boz Skernet'i o gece karakolda tuttular. Genç adamı serbest bıraktıkları zaman avukatı bir basın toplantısı ayarladı. Skernet gazetecilere Athena ile evli olduğunu söyledi. Ama karısını 10 yıldan beri görmemişti. Gece yaptığı da sadece bir şakaydı. Athena'nın onu dava etmeyeceğinden emindi. Boz karısının korkunç bir sırrını bildiğini ima etti. O yüzden Athena'nın onu dava etmeyeceğini biliyordu. Bu tahmininde yanılmıyordu. Athena onun aleyhinde dava açmadı. Athena Aquitaine o gün sinema tarihinin en pahalı filmlerinden birini çeviren Lodestone stüdyosuna kararını açıkladı. Artık stüdyoya dönüp filme devam etmeyecekti. Geceki saldırı yüzünden hayatının tehlikede olduğunu düşünüyor ve korkuyordu. Athena olmayınca Messalina adlı tarihi destanın tamamlanması imkansızdı. Filme yatırılan 50 milyon ziyan olacaktı. Ama ayrıca artık hiçbir büyük stüdyo Athena Aquitaine'e bir filmde rol vermeyecekti. Lodestone stüdyoları bir açıklama yayınladı. Yıldızları müthiş yorulmuştu ama bir ay sonra filme devam edecek kadar kendini toparlamış olacaktı. İkinci kısım. Lodestone, Hollywood'daki film çeviren stüdyoların en güçlüsüydü. Ama Athena Aquitaine'in işe dönmeyi reddetmesi pahalı bir ihanetti. Bir yeteneğin böyle mahvedici bir darbe indirmesi ender görülen bir şeydi. Messalina, filmi stüdyonun Noel mevsimi için lokomotif olarak düşündüğü bir eserdi. Bu önemli film uzun ve sert kış boyunca stüdyonun diğer yapımlarına güç verecekti. Ondan sonraki pazar Kardeşlik Derneği'nin yıllık partisi yapılacaktı. Yardım için tabii. Parti Lodestone stüdyolarının en büyük hissedarı ve yönetim kurulu başkanı Ellie Marion'un Beverly Hills'daki malikanesinde verilecekti. Ellie Marion'un Beverly Hills'in yukarısındaki derin vadilerin en dibinde olan malikanesi 20 odalı gösterişli bir yapıydı. Ama işin garibi villada sadece bir tek yatak odası vardı. Ellie Marion başkalarının evinde uyumalarından hoşlanmazdı. Tabii malikanenin bahçesinde konuklar için bungalovlar, iki tenis kortu ve büyük bir yüzme havuzu vardı. Marion villasındaki 6 odayı tablo koleksiyonuna ayırmıştı. Hollywood'un sayıları 500'ü bulan kalbur üstü insanları hayır için verilecek bu partiye davetliydi. Giriş adam başına 1000 dolardı. Bahçeye barlar, çadır içinde büfeler yerleştirilmişti. Dans için bir çadır ve orkestra vardı. Ama ev yasak bölge sayılıyordu. Sevimli desenlerle süslenmiş çadırlara portatif tuvaletler konmuştu. Malikane, misafir bungalovları, tenis kortları ve yüzme havuzunu güvenlik görevlileri kordonlarla sınırlandırmışlardı. Bu yerlere girmek yasaktı. Hiçbir konuk bu yüzden alınmıyordu. Çünkü El Marion darılınmayacak kadar önemli biriydi. 3 saat boyunca dans edip dedikodu yapmak zorunda olan konuklar çim alanlarda eğlenirlerken El Marion malikanedeki dev toplantı salonunda Messalina filminin tamamlanmasıyla ilgilenen bir grup insanla konuşuyordu. Ellie Marion toplantıya tümüyle egemendi. 80 yaşındaydı ama yaşlı gövdesini öyle iyi saklıyordu ki onun ancak 60'ında olduğunu sanıyordunuz. Kır saçları kusursuzca kesilmiş ve gümüşe boyanmıştı. Koyu renk elbisesi omuzlarını geniş gösteriyor, bir deri bir kemik vücuduna sanki et ekliyor ve sıska çöp gibi bacaklarını gizliyordu. Beyaz gömleğinin önündeki gül rengi kravatı kül rengi sıratını pembeleştiriyordu. Lodestone üzerindeki kesin hakimiyetini istediği zaman gösterirdi. Bazen o sıradan ölümlülerin özgür iradelerini kullanmalarına izin vermek daha akıllıca oluyordu. Athena Aquitaine'in çevrilmekte olan bir filmi tamamlamaya yanaşmaması, Marion'un bile ilgilenmesini gerektiren ciddi bir sorundu. Messalina 100 milyon dolarlık bir yapımdı. Masrafları karşılamak için video, televizyon ve kablo hakları şimdiden satılmıştı. Bu altın hazine eski bir İspanyol kalyonu gibi bir daha kurtarılmamak üzere batacaktı. Sonra Athena'nın kendisi vardı. 30 yaşında büyük bir yıldızdı. Lodestone için başka bir önemli film daha çevirmek için de anlaşmıştı. Böyle gerçek bir yetenekten daha değerli bir şey olamazdı. Marion yeteneğe tapardı. Ama yetenek dinamit gibi bir şeydi, tehlikeli olabilirdi. Yeteneği kontrol etmeniz gerekirdi. Bunu sevgi ve en aşağılık yalvarmayla yapardınız. Yeteneği maddi imkanlara boğardınız. Yıldız'ın anası, babası, ağabeysi, ablası, hatta aşığı olurdunuz. Bu uğurda hiçbir fedakarlık fazla sayılmazdı. Ama zayıflık edemeyeceğiniz bir an gelirdi. O zaman acımasız davranmak zorundaydınız. Şimdi odada Mario'nun istediğini zorla yerine getirecek insanlar vardı. Bobby Bonds, Skippy Deer, Melo Stewart ve Dita Tommy. Ellie Marion 20 milyon dolar değerinde tablo ve yarım milyon kadar eden masalar, koltuklar, halılar, kristal kadeh ve sürahiler konmuş bu tanıdık odada bu insanların karşısındaydı. Ona kemikleri için ufalanıyormuş gibi geliyordu. Her gün kendini dünyaya bekledikleri gibi tam güce sahip bir insan gibi göstermenin ne kadar zor olduğunu anlayarak şaşırıyordu. Sabahlar artık onu canlandırmıyordu. Tıraş olmak, kravatını bağlamak, gömleğinin düğmelerini iliklemek onu yoruyordu. Kafaca hissettiği bitkinlik daha da tehlikeliydi. Bu kendisini onun kadar güçlü olmayan kişilere acımasız olarak gösteriyordu. Şimdi Bobby Bonds'ı daha çok kullanıyor, ona daha fazla yetki veriyordu. Ne de olsa ondan 30 yaş gençti. Çok uzun yıllardan beri Mario'na sadıktı ve onun en yakın arkadaşıydı. Bond stüdyonun başkanı ve yöneticisiydi. Tam 30 yıldan uzun bir süre Mario'nun adına kelleleri uçurmuştu. Yıllar geçerken birbirlerine iyice yakınlaşmışlardı. Bir babayla oğul gibi birbirlerine uyuyorlardı. Marion 70 yaşından sonra yapılması gereken şeyleri yerine getiremeyecek kadar yufka yürekli olmuştu. Montajdan sonra yönetmenlerin filmlerini alıp onları izleyicilerin kabul edebilecekleri bir duruma getiren Bonds'tı. Yöneticiler yıldızlar ve yazarlarla yüzde pazarlığını yapan, onları mahkemeye başvurmaya ya da daha az para almaya zorlayan da Bonds'tı. Yeteneklerle çok amansızca anlaşmalar imzalamaları için pazarlık eden yine Bonds'tı. Özellikle yazarlarla. Bonds yazarları yalandan övmeye bile yanaşmazdı. Evet, işe başlamak için bir senaryo gerekirdi ama Bonds yaşamaya ya da ölmeye oyuncuların neden olduğuna inanırdı. Yıldız gücü denen şeyin. Yönetmenler önemliydi. Çünkü onlar sizi soyup sovana çevirirlerdi. Hırsızlıkta onlardan aşağı kalmayan yapımcılar da bir filmin başlaması için gerekli manyakça enerjiyi sağlarlardı. Ama yazarlar, onların bütün yaptıkları başlangıçta boş beyaz kağıtlara bir şeyler karalamaktı. Senaryoyu düzeltmeleri için 12 yazar daha tutardınız. Sonra yapımcı konuyu biçime sokardı, yönetmen her şeyi yaratırdı. Hatta bazen yepyeni bir film çıkarırdı ortaya. Yıldızlar harika görünüşleri ve diyaloglarla katkıda bulunurlardı. Sonra stüdyonun yaratıcıları dikkatle düşünerek uzun notlar yazar, senaristlere konuyla ilgili fikirler, isteklerle ilgili listeler, durumu kavramaları için ipuçları verirlerdi. Bonds önemli birine 1 milyon dolara bir senaryo yazdırıldığını görmüştü. Ama sonra film bittiği zaman eserde yazarın bir tek fikrinin ya da diyalog parçasının olmadığını fark etmişti. Evet, Ellie'nin yazarlara zaafı vardı. Ama bunun nedeni anlaşma yapılırken onları kolaylıkla kazıklayabilmenizdi. 4. ayrımın sonu. Sayfa 43.